Şimdi neden ondan sonra bu kadar önem veriyorsun? Ya bu Medeset-ü Zehra'nın semeraltı ne olacak ki ya? Üstad 50 seneden beri, 55 seneden beri bas bas bağırıyor. Bunu yapalım, bunu yapalım, bunu yapalım. Mutlaka kuralım, mutlaka kuralım. Peki Üstad neden bunu başaramamış? Birçok sebebi var, hikmeti var ama Medeset-ü Zehra muvaffak olamamış mı? Farklı şekilde muvaffak olmuş. Bakın. Medeset-ü Zehra eğitimde tecdit ikinci dersimiz. Geçen hafta başlamıştık. Geçen haftaki dersin devamı. Geçen hafta dersin başında ifade ettiğimiz nokta Münazırat isimli eserde Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Risale'nin çeşitli yerlerinde gayi hayali olan Medreset-ü Zehra projesinin içine doldurmaya çalışıyorduk. Ne demek istiyor? Niye böyle bir şeyle uğraşmış bu adam? Ve bu medresedeki eğitim sisteminden bahsetmiştik. 3 tane düşmana karşı 3 tane silah, cehalet, zaruret, ihtilafa karşı marifet, sanat, ittifak silahını kullanacağını ifade etmişti bu zat. Ve medrese sisteminde ana gaye yalnızca medrese eğitimi vermek değil, fünunu cecide dediğimiz yeni fenlerin de meclisedileceği bir ders sistemi olarak düşündüğünü ifade etmişti. Kısaca özetliyorum geçen haftaki derste. Mecz ve derc edecek. Yani birbirine senkronize edecek bu iki ilmi. Ve bunda da 4 tane fasit kıyası ortadan kaldırmak amacını güttüğünü söylemişti. Böyle geldik. En son kullanacak dili konuşmuştuk. Ve bugün de Mevla nasip ederse neden medrese ismi seçildi? Bu medresedeki öğretim görevlileri kimler olacak? Diğer bir nokta, eğitim metodunda kullanılacak yöntem nedir? Ondan sonra eğitim sonrası projeler nasıl olacak? Ondan sonra bu Medeset-ü Zehra'nın gelirleri nereden olacak? Bizi en çok ilgilendiren bölüm bu bölüm. Yani bizim Türk milleti olarak bu gelir kısmına karşı müthiş bir takıntımız var. Bu şey önemli değil mesela, böyle parti purti işlerinde bunu hesaplamayız biz. Mesela futbol kulüplerinde bunu hesaplamayız. Sen söyle, böyle dini yerlerin gelirleri ve dini yerlerdeki vazife güden adamların gelirleri çok mercek altına alınır. Çok hassasızdı bu noktada yani. Elhamdülillah. Müthiş. O önde gelirlerini açıklayacak. Üstad bunu bildiği için. Bediüzzaman yani. Boru değil. Açıklayacaklar. Böyle buradan gelecek diyor gelirler. Çünkü hemen böyle yerlere gelen adamlar da tipiktir. Bunların kaynağı nereden geliyor diye sorar. Yani bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bunlar nereye dayanıyorlar? Maaş alıyorlar mı? İşte benim aklımda da çok şey yapılır bu noktada işte. Adam böyle fıldır fıldır. Evet. Kime? Diyanet İşleri Başkanı'nda. Değil mi? Tabii, çünkü deveye binmesi lazım. Sünnet o. Şimdi Mercedes'e binince problem. Çünkü ehli iman olarak biz her şeyin en kötüsünü kullanmak zorundayız. Çünkü mesela bir dindar mesela iPhone kullanınca hocaya bak iPhone kullanıyor oluyor. Tamam mı? İşte adam iyi bir arabaya biniyor. Hocaya bak arabaya biniyor. Tamam mı? Ne yapalım kardeş yani? Böyle bir acip bir algı var. Yani sanki dindarsam dünyanın bütün nimetlerinden uzak durmak zorundasın. Öyle bir şey yok tabii de. Ama tabii bu da bizim de hatalarımız var. O da ayrı mesele. Ve en sonda dersin bitişinde Medeset-ü Zehra sonuca ulaşmadı. Hikmeti nedir? Noktasını ele alacağız. Yani gene bizi uzun bir ders bekliyor. Şimdi neden Üstad medrese ismini seçmiş? Buradan başlıyoruz. Çünkü medrese deyince hemen bir şey var. Negatif bir algı oluşuyor. Özellikle yeni gelişim çağında ya da aydınlık çağı diye ifade edilen bu ay zamanda medresesi birazcık şeye kalıyor. Yani medrese deyince siz kahveli Hamsoft'a yobaz yesittireceksiniz gibi bir şey algılıyor. Üstad neden medrese ismini seçtiğini de bir izahatını yapıyor. Diyor ki medrese nam meyluf ve meynus ve cazibedar ve şevk engiz itibarı olduğu halde büyük bir hakikati tazammum ettiğinden ragabatı uyandıran o mübarek medrese ismiyle tesmiye edilecek diyor. Ne demek bu? Şimdi bu medrese nerede kurulacaktı? İşte Diyarbakır, Bitlis, Van'da kurulacak ve hala mesela Doğu kültüründe medrese sistemi hala devam eder. Özellikle mesela Siirt'te falan çok yaygındır. Medreseler hala canlıdır, hayattadır. Şimdi sen Doğu'da bir eğitim faaliyeti yapacaksan orada medres ismini kullanmak zorundasın. Ha Batı'da bunu yaparken de Batı'nın anlayacağı bir dil kullan. Mesela orada üniversite diyebilirsin. Yani burada isme takılmamak lazım. İsmin ne amaçla kullanıldığına bakmak lazım. Üstad diyor ki yani oranın halkı bu isme meluf menus alışkan diyor. Yani kulağına tırmalamıyor. Mesela sen orada desen ki üniversite duracak adam yani. Çünkü neden? Çünkü dünyasında üniversite birazcık şey, dinden uzak bir öğretim yapılan bir yer olarak bilin zannedildiği için doğuda özellikle. O yüzden yaklaşmayacak ama biz burayı medrese diyeceğiz. Adam görecek ki işte Medresetü Zehra tabelayı görecek. Aa medrese kardeşim bu diyecek. Ve biz bu isimle, onların alışkın olmuş olduğu bu isimle yani ifade etmek istediğimiz veyahut da uygulamak istediğimiz eğitim metodunu uygulamaya başlayacağız. Ama biz eğer bu ismi kullanmazsak, medrese yerine sen söyle üniversite dersek, yüksek öğretim falan filan diye bir şeyler koyarsak o insanlar buna yaklaşmayacak. Çünkü neden? Alışkın değiller. Yani isime alışkın değiller. Mesela bugün siz Batı kültürü yetişmiş insanların çocuklarını medreseye vermesini bekleyemezsin. Şimdi Batı'da da bir öğretim açacaksan eğer, mesela Medresetü Zehra'yı ben Batı'da açacağım dediğinde o Medresetü Zehra olmaz da Üniversitetü Zehra olur belki de. Ve insanlar der ki üniversite kardeşim bu. Batı'daki insanlar daha rahat gönderir. Anladınız mı? Mesele isme değil. Yani meluf olan bir isim kullanılıyor burada. Alışmış oldukları bir isim kullanılıyor. Mesela bakın size bir örnek vereceğim. Bir tane Türk firması, makarna firması bu. Batmak üzere. Ciddi batıyor adamlar yani. Satışlar çok düşük. Ya diyorlar ki bunu bir şey yapmamız lazım ki bu işi tekrardan böyle bir canlandıralım. Makarna deyince aklınıza hangi ülke gelir? İtalya. İtalya'da meşhur makarnasıyla değil mi? Adam gidiyor ismini değiştiriyor. Pasta villa koyuyor tamam mı? Paketi de değiştiriyor. İki fiyonk atıyor. Adam kurtarıyor paçayı yani. Çünkü bak otomatikman algı şu var. Yani Nuh'un Ankara makarnası dedim mi adam diyor kardeşim Nuh'un Ankara falan işte yani şey yeri. Ama pasta villa deyince değil mi? İtalyano oluyor. Bizim mesela eşarpçıdan çok kullanmış oldukları bir sürü isim daha var. Mesela akıyorsun isim alakaya maydunuz ama isim yani isimin vermiş olduğu bir ağırlık vardır ya piyasaya göre. Bak bu ağırlıkla yürüyor. İşte dolayısıyla üstadın burada kullanmış olduğu medrese ismi aslında oranın halkına hitap eden bir isim. Tabii bilinç altında yani orayı diyor. Sen buraya yabancı değilsin diyor. Biz bir öğretim kurduk. Bir öğretim yapacağız burada. Büyük bir üniversite tarzında bir şey yapacağız ama bu yaptığımız şey aslında senin yabancı olduğun bir şey değil. Merak etme gel sen diyecek yani. Peki oradaki öğretim görevlileri ne olacak? Yani şimdi bir medrese kurdunuz. Öğretim görevlisi lazım. Yani birileri bir şey öğretecek. Bunu seçerken dikkatli olmak lazım. Mesela eğer bakın İşin sistemin başında öğretim gelir, eğitim gelir. Yani siz bir nesli değiştirmek istiyorsanız eğitimden başlamak zorundasınız. Ki zaten yani bunu sen söyle geçmişte birçok rejim değiştiren insanlar bunu farklı şekilde yapmışlar. Mesela insanın ilk muallimi kimdir? Validesidir değil mi? Annedir. Mesela niye şu anda daha çok kadınları dışarı çıkartmak için uğraşıyorlar? Kadınsız bırakılan toplum aslında eğitim noktasında en büyük darbeyi almıştır. Yani anadan kopardıkları çocuğu ana okulu rolü ana rolünde bakıcılarla bir şey vermeye çalışıyorlar. Ama sen söyle olabilir mi? Olmaz. İşte siz eğer bir sistem kuracaksınız ve bu sistemi de gençler üzerinden inşa edeceksiniz ki bunu yapmak zorundasınız çünkü toplumun dinamiği gençlerdir. Yani bakın bir toplumda iki dinamik vardır. Birisi gençler, birisi kadınlardır. Şimdi erkekler ne olur? Zaten gençler dediğimiz ilerleyen zamanda erkek olarak da zaten yine toplum içerisinde aktif olalımdan bak kadın ve gençlik eğer ifrat derecede yönlendirildiğinde toplumun bütün sistemini darmadağın edersiniz veyahut da müspet manada değiştirirsiniz. Bunu yapacak olan yegane kişiler öğretmenlerdir. Üstad da mesela öğretmenlere çok önem veriyor. Çünkü çok büyük bir tahrip eğitimde yapılmış. Eğitimle yapılan tarifi tamir etmek için öğretmenler kullanılıyor. Şimdi üstad da diyor ki biz Medresetü Zehra projesinde bir sistem oturtacağız. Bunu yaparken de öğretim görevlileri lazım bize. Öğretmenler lazım. Bu öğretmenlerini seçmemiz lazım. Derken bakın hangi kriterler? 3 tane kriter sayacak. 1. Zülcanaheyn. 1. Ve Kürtlerin ve Türklerin mutemedi olan Ekrat ulemasından veya istinas etmek için lisan-ı mahalleye aşina olanları müderris olarak intihap etmektir. Yani 3 tane sadece. Yani Zülcenahen. Yani hem zahir hem batın ilimleri bilecek bu kişi. Öyle yalnızca bir ilim dalında değil. Her iki ilimde de ondan sonra kendini yani hem ulumu dini hem fünunu cedide dediğimiz. Hem din ilminde hem de yeni bilim noktasında kendini geliştirmiş insanlar olacak bunlar. Zülcenahen iki kanatlı demek. Diğer bir nokta Kürtlerin ve Türklerin muhtemedi. Yani hem Kürt halkının hem Türk halkının da itimat ettiği kişilerden olacak bunlar. Mesela bak burası çok buna kanaat önderi denler. Mesela doğuda hala çok etkindir bu sistem. Kanaat önderleri mesela toplumu genel bir şekilde idare eden insanlardır. Ya adam mesela bir şeyde oturun der, atıyorum bütün aşiret oturur. Ya sen oraya git askeri daya, tamam mı? Topla tüfekle saldır, direni gene oturmaz. Ama kanaat önderi der ki otur. Oturur. Yani öyle insanlar olacak diyor bu eğitimi veren kişiler. Son olarak da lisan-ı mahalleye aşina olacak. Yani o yöre halkının konuştuğu dille konuşacak. Ya bak burası da çok önemli. Adam işte bir yerde binmiş doğuda. Demiş beni demiş şoför beydi beni sağda indirir misiniz falan filan demiş. Hani böyle kibarca konuşuyor. Batıdan gelmiş öğretmen. Adam çekmiş ya demiş. Abin demiş niye yalvarıyorsun ya indireceğiz daha işte falan diye böyle. Adam yani kibarca beni indirir misin diyor. O diyor ki ya niye yalvarıyorsun zaten indireceğiz diyor. Tamam, merak etme diyor tamam mı? Şimdi bak niye aşina değil? Ama oranın halkını oranın ondan sonra yapısına uygun bir dil ve ana dilini bilen işte dedik ya Kürtçe, Türkçe ve Arapça üzerine oturtuyor sistem. Bu üç dile hakim olan kişi zaten orada çok rahat bir şekilde eğitim yapmaya başlar. Eğitim vermeye başlar ve diyaloğu rahat bir şekilde kurar. Eğer bunu yapamazsan o zaman işte atıyorum batıdan almış olduğu eğitimle oraya gittiğinde, batı kültürüyle gittiğinde dam üstünde saksan gibi olacak. Yani hiçbir şekilde bir şey anlatma, bir şey ifade etme imkanı olmayacak ve olamaz da yani. Diğer bir nokta eğitim metodunda kullanılacak bir yöntem de istidatların nazara alınması. Mesela şu anda Avrupa'nın bugün bunu çok iyi şekilde uyguladığını görüyoruz. Mesela Avrupa'da eğitim sisteminde istidatlara göre, çocuğun kişinin kabiliyetine göre eğitimi yönlendirme yapılıyor. Hatta mesela eğitim noktasında kişiler yönlendirilirken eğitim içerisinde mesela sportif faaliyetlerde de seçici davranıyorlar. Mesela çocuk mesela eğitim alıyor bir de yanında futbol öğretiliyor çocuğa. Belki işte basketbol öğretiliyor. Bakıyorsun lisanslı oyuncu sayısı mesela Avrupa birçok ülkesi çok küçük olmasına rağmen lisanslı oyuncu sayısı çok fazla. Hem de eğitim alıp da lisanslı oyuncu sayısı çok fazla. Adam yani hem eğitim alıyor hem de işte futbol veyahut da ondan sonra işte hangi branşta yetenekliyse ona doğru kanalize edilmeye çalışıyor. Üstad da burada münazata diyor ki ekradın istidatlarıyla istişare etmek. Onların sebavet ve besatetlerini nazara almaktır. Yani biz bunu ne yapacağız? Ekrad dediğimiz o Kürt halkının, o kısım halkının istidatlarıyla istişare edeceğiz. Yani siz ne istiyorsunuz? Nasıl bir eğitim istiyorsunuz? Ne gibi meyilleriniz var? Ne gibi istidatlarınız var? Ona göre siz bir şeyler inşa etmeye çalışacağız ve onların sabavet ve basatetleri yani oranın halkı basit diyor. Sen bu insanlara böyle hani çok üst perdeden yaklaşmaya başladığında bunları ürkütmeye başlarsın ve eğitimi de veremezsin. Bu bir eğitim metodudur. Yani mesela Kur'an-ı Kerim'in en ilk muhatabı kimlerdir? Tabakayı avamdır, bizlerdir. Bizlere göre konuşun. Ama bizlere göre konuşurken ne yapar? Mesela en büyük bilim adamlarını bile ondan sonra tatmin edecek bilgiler verir. Yani sen alırsın Kur'an-ı Kerim eline. En basit manada mesela dersin ki işte biz Urfa'daydık. İbrahim Aleyhisselam ateş yakmamıştı. Okursun sen bunu. Ben avamım. Diyorum ki ya elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ın kudretine bak. İşte bir kulunu ateşe attırdığı halde o ateş onu yakmıyor. Tamam mı? Sonra gelir bir tane bilim adamı bakar ki ya bu ateş nasıl yakmaz? Normalde attığın şey yanıyor. Ha demek ki ateşte öyle bir hususiyet var ki biz eğer onu çözebilirsek, o kanuniyeti okuyabilirsek ateşin yakmadığı bazı şeyler yapabiliriz. İşte ne ateşin yakmadığı bazı elbiseler, belli oranda yanmayan elbiseler yapıyorlar. Bak bunu yakalıyor adam mesela, tamam mı? Yani öyle bir maide ki Kur'an, öyle bir sofra ki o sofrada hem alimler, hem bilim adamları, hem de tabakayı avam oturuyor. Ama herkes kendi istidadına göre istifade etmeye başlıyor. 350 bin tane tefsir yazılmış, daha da yazılacak. Belki bitmeyecek çünkü kelamullah olduğu için sonsuzdur. İşte aynen bunun gibi de biz de öyle bir sofra kuracağız ki herkes istidadına göre oradan ilim alacak ve oradan istifade edecek. Eğer bunu yapmazsak, bak bunu yapılmazsa, zira çok libas var, bir kamete güzel başkasına çirkin gelir. Yani sen eğer tek tip bir eğitim sistemini herkese uyguladığında olmaz. Mesela siz hepiniz bana deseniz ki abiler herkes kravat takacak. Bak bu da Bayram abiye yakışır. Bayram abi ben bildiğim bileli hep böyle nezih, kibar, kravatlı, gömlekli giden bir abimiz. Ama bana olmaz. Benim yakalı gömleğim yok ya. Nereye takacağım kravatı? Yok. Ya ben hayatım boyunca bir evlendiğimde kravat taktım, o kadar. Ya bir de okul dönemi ya, ondan yani ergenlik sorusundan söylüyorum, tamam mı? Şimdi olmaz. Şimdi ya arkadaşlar herkes aynı şey yapacağız. Olmaz herkesin aynı şeyi, değil mi? Ne dedi bak? Çok libas var. Bir kamete güzel, başkasında çirkin gelir. İstidadını olmayan bir adam. Hiç unutmuyorum, lise 1'deyim. Sen söyle, beni almışlar sayısal sınıfa atmış hoca. La girdik. İlerliyor. İlk sınavlar bitti. Tabii ben hep 0-6 yaş grubu gibi böyle puanlara biçim. Gittim. Sen dedi niye böylesin? İsmail Hoca vardı. Allah selamet versin yaşıyorsa. Niye bu dersler böyle falan? Ya hocam dedim ben sayısalcı değilim ki. Sen dedim almışsın beni sayısal atmışsın. Tamam mı? Yani zulmün önde gideni. Olmuyor işte, gitmiyor yani. Ya buradakiler adamlar kafalı adamlar adam. Ondan sonra sayısal noktada ciddi şekilde istifade etmişler. Kafaları çalışıyor ama benim kafam basmıyor. Sen şimdi beni al dedim, beni şeye koy. Sözele koy. Yani orada istidadımı hemen andırmam lazım. Şimdi ben bu sınıftayım diye bu sırt bana uymuyor ki. Bu gömlek bana uymuyor ki. Bakın hep bunu dikkat etmemiz lazım. Yani çocuk eğitiminde de bunu yapmamız lazım. Biz bazen çok baskıcı oluyoruz. Çocuk bir şey yapmak istemiyor. Yapman lazım, yapman lazım. Tamam. Hani belli bir oranda bayağı zorlamak lazım. Çünkü hani bazen de şöyle bir şey oluyor. Ya işte ailem beni diyor istemediğim halde zorluyor falan filan. Ya o zaman bir sana bıraksak sen ilelebet bir şey yapmayacaksın. Evet, bir parça zorlayabilirsin. Ama baktın ki gitmiyor bu araba. Zorlama. Ya işte Osman'ın çocuğu bu oldu, sen niye olmadın? Ya Osman'ın çocuğu oldu, Mehmet'in çocuğu başka bir şey olacak. Ya bu fıtrata aykırı bir tutum. Böyle acip bir şartlandırmamız lazım. İlla okuyacak bir şey olacak. İlla okuyacak bir şey olacak. Ya okumadan da bir şey olur bu adam. Ya bir şey o illa o bölümden okumadan da başka bölüm okuyabilir yani. Şimdi işte bunun mesela özellikle dini noktada bu çok yapılıyor. İşte atıyorum Davut abinin oğlu Enes elhamdülillah yavaş yavaş hafızlığı bitirmek üzere. Cenab-ı Hak işte muvaffak eylesin. Bütün hafız okuyan kardeşlerimizi, Enes'i de dua etmiş olalım. Ama şimdi al İsmail abi aldı çocuğunu götürdü hafızlığa. Hafızlık ama ulan bak işte Enes hafız oldu sen olmadın. Enes hafız oldu sen olmadın. Olmuyor kardeşim işte, yapamadı. Ne yapacağız yani şimdi bu adama bu kıyafet uydu diye herkes o kıyafeti giydirmek zorunda mıyız? Değil. Yapılıyor. Hizmet sahasında da bu yapılıyor. Herkesi aynı kefeye koymak gibi, herkesi aynı seviyeye çıkarmak gibi hastalığımız var. Herkes bir olmaz diyorsa çok sıkmayınız diyor mesela. Tamam mı? Ha çok da gevşek bırakmamak lazım değil mi Hüseyin abi? O da ayrı mesele ama. Yani ayarında hani böyle bir telin bir ayarı vardır ya böyle hani bir sıkarsın, kopar, gevşek bırakırsın, bir böyle bir ses çıkartmaz. Bu ayar tutturmak lazım. Eğer o ayarı tutturabilirsek güzel olur. O yüzden eğitim takip edecek eğitim sisteminde Üstad Medreset-i Zehra da bunu şey yapıyor. Diyor ki biz diyor istidatlara göre bir kamet biteceğiz. Herkesin istidadına göre bir eğitim metodu takip edeceğiz. Eğer bunu yapmazsak diyor batıdakine doğu, doğudakine batı kıyafeti giydireceğimiz tarzda bir eğitim sistemi patlak verecek, error verecek, olmayacak. Olsa da fırsata temas edeceği için yarın öbür gün sıkıntılar çıkartacak bize. Ki öyle oldu. Ya doğuda mesela siz bugün Fünun Hücreciliği verdiniz, üniversiteyi verdiniz. Ondan sonra gidin bakın doğuda, daha yeni oradaydık biz. Maalesef o okullarda maneviyattan uzak eğitimden dolayı, menfi milliyetçilikten dolayı otomatikman çocuklarda acayip bir damar oynuyor. Çocuk benden fotoğraf çekiyor böyle yapıyor. Vallahi bak. Oğlum bu ne lan diyor. Şimdi bizde de acayip bir alerjik var ya böyle şimdi. Bizde de menfi milliyetçilik var. Tamam. Bu ne oğlum? Bu ne kaldırıyorsun sen? Çocuk alışmış bilmiyor ne yaptığını yani. Böyle tek diye kalkıyor. Mesela sen böyle böyle yapar çocuklar değil mi? Öyle değil. Bacak kadar çocuk gel fotoğraf çekelim diyorum. Böyle yapıyor. Niye? Almış, şırıngayı almış çocuk yani. Şimdi böyle bir eğitim sistemi yok, bu netice veriyor. Şimdi bir insanlar kızıyorlar dindarlara. Mesela ya biz okutmuyoruz diye, ya siz zaten dindarlar okutmuyorsunuz falan. Kardeşim dindarlar okutmuyor değil. Ya okula girip çıkan çocukların vaziyeti belli. Sen gel biz seninle analiz edelim neyin ne olduğunu. Biz okula karşı değiliz ama bu okul sisteminin iyi neticeler vermediğini söylüyoruz biz. Bunda da ben hem bunu, bütün herkes de katılıyor bunu. En baba eğitimciler bile bu eğitim sisteminin doğru olmadığını söylüyorlar. Sırf ben değil, hadi ben anlamam, ben lise mezunuyum. Ne anlatırsam böyle işlerden falan, işine bak falan diyebilirsiniz. Evet doğru, ama okuyorum, araştırıyorum ve biliyorum ki bugünkü eğitim sisteminin kesinlikle faydadan çok zararı var. Çünkü ideolojik insan yetiştiriliyor. İdeoloji, yani ders kitaplarında dine karşı bir taarruz var. Alın biyoloji kitaplarını görün. Yalnızca biyoloji ve fen kitaplarını alın görün. Ve bunu ilerleyen zamanlarda işte sen söyle üniversite seviyesinde gitgide daha da artan bir şeyle dinsizlik aşılanmaya başlıyor. Sen işte Medresetü Zehra'da Fünun-u Cedidiyle Ulum-u Diniye birleştirildiğinde bunun önüne geçiyorsun. Diyorsun ki bak senin o anlattıkların hepsi din noktasında açıklamaları var. Bu bize, bu aslında Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu sistemi anlatıyor diyeceğiz. O yüzden istidatlara göre bir eğitim var ve yine bir son noktayı koyacak. Çocukların diyor talimi ya cebirle ya hevesatlarını okşamakla olur. Ne demek bu? Yani bu insanlar bidayette eğiteceğimiz insanlar. Ve bu çocuklara, bunlara çocuk hükmünde bakacağız biz. Yani aynen bir çocuğu nasıl alıp yetiştiriyorsunuz ve belli bir seviyeye getiriyorsunuz ve bunu yaparken de bir metot sergiliyorsunuz. Metot takip ediyorsunuz değil mi? Sıralı bir eğitim takip ediyorsunuz. Yani ne yapıyorsun? İşte önce harfleri öğretiyorsun, sonra sayıları öğretiyorsun, sonra toplama çıkarma derken hop üniversite seviyesine kadar çıkartıyorsun. Aynı onun gibi de biz bunları, bu eğitimi verirken çocuklara takip ettiğimiz o eğitimi, metodunu takip edeceğiz. Eğer bunu yapmazsak, zorlamayla olursa olmaz. Nasıl olacak? Ya cebinle ya da eve sattığını okşamakla olacak. Yani bazen zorlayacağız, bazen eve sattığını okşayacağız. Çünkü çocukla mesela biz bunu hepimiz yapıyoruz. Hatta bununla ilgili pedagojide, çocuk eğitiminde şöyle bir şey var, kavram var. Pekiştireç kavramı. İlk defa duydunuz ama bakın hepinizin yapmış olduğu bir şey. Yani yalnız ismini bilmiyorsunuz yani. Negatif pekiştireç, pozitif pekiştireç. Ne demek bu? Çocuk mesela bir şey yaptığında, kötü bir şey yaptığında siz ona bir ceza verirsiniz. Çocuk da anlar ki ya bu iş benim yapmamam lazım gereken bir iş. Ben bu cezadan bunu anladım. Al sana negatif pekiştireç oldu. Mesela çocuk bir şey yapar. Sen o çocuğun ondan sonra yapmış olduğu işi beğenirsin. O iş din açısından, insanlık açısından güzeldir. Sen onu teşvik edersin. Çikolata verirsin. İşte ödül verirsin. Bu da pozitif pekiştireç oldu. Yani uygulamada bu olacak. Eğitimde önemli olan ödül ve sen söyle ikazdır. Yani insan nefsi çünkü ancak böyle kıvama gelebiliyor. Ama bunu da yegane istidatlara göre yapılması lazım. Eğer bu istidatlara göre olmazsa maalesef o istidatlara göre olmayan şey işte yakasız gömleği olan adama kravat takmak gibi oluyor. O da oturmuyor. Hocaya tango kıyafeti giydiremez. Batıda yaşamış, batı kültürüyle yaşamış, oradan beslenmiş, hayatını ona göre tanzim etmiş, fikir yapısı ona göre nizama girmiş olan insana sen doğunun direkt medrese eğitimini şalvarıyla, cübbesiyle, sarıyla getirip koydun mu önüne? Diyecek ki olmaz. Ama işte doğuda da şalvarla büyümüş, işte bir parça sarıkla büyümüş, ona aşina olmuş bir yapıdaki insana da batının eğitim sistemiyle işte hadi babam ceket giyeceksin, hadi babam pantolon giyeceksin, hadi babam kravat takacaksın şeklinde kıyafetle böyle başlayıp fikri olarak işte felsefeyle sen söyle işte farklı bilimlerle direkt yaklaştığında olacak ki olmaz, reddedecek. Hele bir de istidatlarına ters de bütün fıtrata aykırı bir eğitim sistemi olacak. Dolayısıyla yapmamız gereken şey ne? Fıtrata göre eğitim yapmak. Çocuklarımız için de böyle. Yani hepimize düşen görev bu. Yani evet bir nebze zorlayacağız ama eğer haddinden fazla zorlamaya girdiğinde bu ilerleyen zamanlarda error vermeye başlıyor. Dikkatli olmak lazım. Yine bir usul, taksimül amal. Yani bu ne demek? Şu anda üniversitede uygulanan bir yöntem bu. Üniversitelerde özellikle. Ne demek bu? Taksimül amal kaidesini bir tamamıya tatbik etmekle şubeler birbirine methal ve mahreç olmakla beraber her şubeden mütehassıs çıkabilsin. Yani şu anda mesela üniversitede bakarsanız mesela ilahiyatlarda kelam bölümü vardır, tefsir bölümü vardır, hadis bölümü vardır. Bunların hepsi birbirini tamamlayıcıdır. Yani verilen eğitim birbirini tamamlar. Aynı zamanda hepsi kendi içerisinde bir uzman adam çıkartır, yetiştirir. Biz de diyor Medresetü Zehra projesinde böyle yapacağız. Yani senkronize bir eğitim takip edeceğiz. şubelere ayıracağız. Her şubenin kendine ait bir branşı ve uzmanlık alanı üzerinde mütehassıs insanların oluşacağı bir, toplanacağı bir alan olacak. Aynı zamanda sistem olarak, bütün olarak ondan sonra kaliteli bir insan çıkaracağız. Yani atıyorum hadiste, Emre hadis ilminde istidadı yerinde ve Emre hadis ilminde terakki edecek ve muhaddis olacak. İşte Hüseyin müfessir olacak. Müfessir noktasında tefsir dersi alacak ve orada mütehassıs olacak. Aynı zamanda biz bunu böyle komple eğitim olarak birleştireceğiz. Yani hem maddi hem manevi eğitimler içerisinde böyle bir halka oluşturacağız. Zaten şu anda bütün üniversitelerde bu uygulanıyor zaten. Taksimül amal dediğimiz. Yani bir kişiden ders almıyorsun değil mi? Yani üniversiteler varsa aranızda az çok kulak dolanalım. Biz gitmedik. Sen söyle hani üniversite vardı da biz okumadık değil. Üniversite vardı da biz okumadık yani. Ondan sonra üniversiteyle sıkıntımız yoktu ama gidemedik. Kafa yetmedi. Ama okullarda yapılan sistem, verilen eğitim sistemi bu şekilde şu anda. En büyük problem eğitim sonrası. Mesela şu anda Türkiye'nin en büyük problemi eğitim sonrası. Yani adam üniversite okuyor. Mesela Önder olsaydı biraz kafa yapardım onunla şimdi burada. Tarım makineleri okuyor adam yani. Yani tartışılır. He? Traktör kullanacak yani ama diplomalı. Mesela Türkiye'de astronomi okursun sen mesela. İyi midir ya? İyi astronomi de Türkiye'de ne kadar geçerliliği vardır ayrı. Önemli değil. Almış olduğunuz eğitimden sonrası önemlidir. Mesela iş bulamıyor adam. Evet, üniversiteler mezun çıkartıyor. Çıkan bütün mezunlar ikinci bir kursa gelip KPSS'ye hazırlanıyorlar. Hepsi KPSS'de yüksek puan alıp atanmaya çalışıyor. Ondan sonra devlet bunları atıyor. Atamıyor, atıyor. Bak, atama ayrıdır. Atamak, atmak ayrıdır. Mesela ne olur? Atamak nedir? Mesela bir vali atanacaksa, değil mi? İşte reisi cumhur kimse veyahut da o mülki amirler der ki nerenin işte valisi falanca ilin valisi. Değil mi? İstanbul vali atanacak. Ona göre bir kriter vardır. Eğitimine bakar, diline bakar, geçmişine bakar, ona bakar, buna bakar. Ha, der ki bu kadar adamlar var. Evet, bu adamlar içerisinde bu adam bu işin ehlidir der. Alır, atamasını yapar. Bir de atıyor. Bir havuz sistemi var. Diyor ki 68'i tutturanı ben alacağım diyor. Tamam mı? 68'i tutturanları alıyor. Ondan sonra adam mı alıyor, İzmir'deki adamı atıyor doğuya. Atıyorum Kars'a. Kars'taki adamı alıyor, atıyor. Atıyor bak yani. Atmakta şey, irade bir şey yok. Hani bir hikmetliyiz böyle. Lambur lumbur. Hani attı. Attı tuttu. Attı atıyor. Adam nail. Zaten dedik ya, Fünun-u Cedidi okuduğu için, Fünun-u Ulum-u Diniye yabani kaldığı için zaten merhamet de yok. Sen söyle, fazilet de yok. Diyor ki ben diyor devlete sırtımı dayarım. Köşe. Bugün KPSS'ye girenlerin %80'inin maalesef, çok az bir kısım bıraktığımı farkındayım. Aslında o daha da az da. Ama ben gene yüksekten bıraktım yani. Suyu zannetmemek için. %80'inin yegane gayesi şudur. Devlet işine gireyim. Geleceğim garanti olsun. Ya ben hiç duymadım ki çok böyle ciddi ondan sonra maneviyatlı insanlar haricinde ya gireyim elhamdülillah vatana millete hizmet edeyim. Öyle duymadım ya. Şurayı tutturayım, burayı tutturayım. Buraya girdik mi o devlet attım kapağı diyor. Tamam. Yani el rezzaku alallah artık Allah yok. Yani taşa vaşa bankamatik yani. 15'inde takarım kartımı, çekerim maaşımı. İş bitti gitti. Şimdi bak, attı böyle oldu. Zaten eğitimden onu atmıştı. O atılmış eğitimden atılmış insanlar ortaya çıktı. Ve adam, şimdi mesela bugün üniversite okuma noktasında çoğu insan gayretsiz. Yani adam yani hikayeden üniversite okuyor. Sırf üniversitenin diplomasını almak için, çünkü iş bulamayacak. Hani CV'sinde ne mezunusun yazında işte benim gibi işte Ali Büyükköy Yüksek Lisesi mezunu diye yazıp da işsiz kalacağına diyor ki açık öğretim Eskişehir Üniversitesi. Ondan sonra İktisat Fakültesi diyor. Ben Eskişehir Üniversitesi'nin açık öğretim olduğunu bilmiyordum mesela. O adam bak, o üniversite okumuş falan. Bildiğim sonra açık öğretim olduğunu öğrendim yani. Sırf CV'sinde üniversite mezunu yazmak için adam okuyor. Bir hatta diyor ki pasodan kazanırız diyor. Ondan sonra pasaporttan kazanırız diyor. Yani sonrası yok. Çünkü sonrası karanlık. Biliyor ki bu eğitim sisteminden ben düzgün bir iş bulamam. Mesela bugün siz iyi bir üniversite okursanız ancak güzel bir iş bulursunuz. Böyle Boğaziçi'ler falan bitecek yani. ODTÜ'ler falan bitecek. O da iyi bir bölümde bitireceksiniz. O zaman gerçekten de birkaç adım öne çıkıyorsunuz. Ama öyle hikayeden nameler, Eminönü kahveler şeklinde bir üniversiteye girdin, okudun, bir şey kazanamıyorsun. Üniversitede talep de olmuyor bu sefer yani. Aynen öyle. Tabii paraya binaen. İşte o yüzden bu noktada şöyle bir metot sergiliyor. Diyor ki bir mahreç bulmak ve müdavimlerin tefeyyüzünü temin etmek, hem de mekatibi aliyeyi resmiyeye müsavi tutmak ve imtihanları onların imtihanları gibi müntiş ve akim bırakmamaktır. Ne demek bu? Okul sonrası çıkış noktasında mezun olan bir talebenin burada almış olduğu diplomayla rahat nefes alacağı bir sistem kuracağız diyor biz. Yani buradan diploma alan adam iş düşünmeyecek kafasında. Ben iş bulur muyum, bulamaz mıyım? Çünkü birçok ondan sonra insanın bugün medreselere karşı uzak durmasının temelinde bu var. Yani geçersiz diploma. Mesela işte Davut abinin oğlu Enes medresede okuyor. Rabbim muvaffak ederse hafızla çıkacak. Yani yırtınacak duracak ki denklik diploması alsın Diyanet'ten. Ondan sonra da bir atanma bekleyecek. Çünkü merdiven altı eğitim. Yani resmi bir eğitim yok. Allah razı olsun. Bir toplanmışlar kendi aralarında. Bir sistem kurmuşlar. Bir cemaat, tamam mı? Allah razı olsun yapıyorlar ama şeyi yok. Arkası yok. Çocuk şimdi orada eğitim alıyor, güzel. Diyorsun ki elhamdülillah hafız oldu. Yaş geçiyor. Yaş gelmiş 22 atıyorum 20, 23. Daha çocuk hiçbir şey bilmiyor hayata karşı. Bu adam nerede iş bulacak? Geliyor 23, 24. İş güç yok. Zaten meslek öğrenemedi gitti. Elinde bir hafızlığı varsa var. Bir hatta medrese eğitimi varsa var. Medrese eğitiminde denkliği yok ki hani gidip de bir okulda bir şey yapasın. Bekleyeceksin ki bir cemaat sen söyle sisteminde bir yere kanalize olup da orada bir hocalık yapalım. Gayri resmi işimizi götürelim. İşte paramızı alalım. Böyle olunca kimse yanaşır mı böyle bir işe? O yüzden esas olan mahreç, yani bir iş sahibi olma noktasında bir sistem kuracağız. Ve bu sağlanırsa diyor, talebenin de feyzi ve gayeti artacak. Mesela siz bir okul, medrese düşünün. Hem ulumu cecideyi veriyor, yani yeni ilimleri veriyor. Hem de ulumu dineyi de veriyor. Dini eğitimi de veriyor. Ve buradan çıkan da bir iş bulabiliyor. Sen buna yabancı kalmazsın ki. Bütün ondan sonra ehli iman buraya çocuğunu göndermek için uğraşır. Doğru mu? Evet, yani böyle bir sistem kuracağız diyor. Eğer diyor hem de böyle yapınca zeki olup medreselerde alınan eğitim içerisinde dünya ve iş imkanı olmadığı için soluğu yalnızca fünunu cedidede, yani normal ilimlerde okutulan okullarda alan gençlerin de medreseye çekilmesi sağlanacak. Ve bak ne dedi şeyde, Medresetü Zehra'nın öğretim ve işleyiş statü bakımından diğer üniversitelere denk olacak. Sınavları, ders sistemleri onlara denk olacak. Öyle hani böyle yapmışlar kağıda basmış da falanca filanca kursun karnesi. Dam üstünde saksa. Ne o, resmiyeti var mı? Yok. Ben diyor mezun oldum. Neyin var senin? İşte Hasan Yenidere medresesinde eğitim aldım ben. Altta adam basmış kaşeyi, imzalamış. Diplomam bu. Adam bakacak, kardeş bu işe yaramaz ki. Bunun al çıktısını ben sana başka isimle vereyim yani. Sen öyle bir eğitim vereceğiz ki sana aynı üniversitelerdeki eğitim gibi sınav sistemi, ondan sonra öğrenim sistemi, diploma sistemi, fen ve din ilimleri bile mez ve derc edilerekten orada çıkan kişi Allah'ın izniyle normal okullarda okuyan kişilerle aynı seviyede hayata başlayacak. Mesela yıllarda bu zulüm oldu bizim ülkemizde, biliyorsunuz imam hatiplerin kat sayı puanı düşüktü. Yani imam hatipe gidiyorsanız üniversite sınavlarına girdiğinizde düşük bir kat sayıyla başlıyordunuz. Yani benim gibi hani ufku dar, hedefi küçük olan insanlar için pek önem arz etmiyordu belki ama atıyorum adam akıllı, zeki adam. Sırf bu yüzden imam hatipe gitmiyordu adam. Neden? Çünkü ben imam hatipe gidersem benim kat sayı puanım düşük. Ben otomatikman 1-0 mağlup başlıyorum sınavlara diyor. Şimdi puanlar çok önemli tabii. Düşük puanlar 1 puan 2 puan diyor deyip geçme. Adamın aleminde önemli bir yer teşkil ediyor bu. Niye? Çünkü diyor ki ya sen İmam Hatip mezunusun. Sen bir kere bu üniversiteye girmeye hakkın yok. Ya ben seni şimdi iptal de edemem. Çünkü benim tebaiyetimsin. Sana öyle bir sistem getireceğim ki sen gerçekten de böyle kılı kırk yarıp oraya gireceksin. Giren de muvaffak olurdu zaten. Çünkü düşüp kalsaydı. Sonra bunu elhamdülillah kaldırdılar çok şükür. İptal ettiler. İşte üstad bakın daha bunu kaç yılında söylemiş. Demiş ki burada vereceğimiz eğitim bakımından aynı kalitede olacak. Diploma bakımından denk olacak. Ve buradan çıkan insanlarla normal üniversiteden çıkan insanların hayata başlangıcı işte sınava her şeyle eşit şartlarda olacak. O zaman senin için alternatifler arasında girmeye başlar. Alternatifler arasında girmeye öteki türlü olmaz. Yani insanlar ne yapıyor? İşte yıllarca kaçtılar, uzaklaştılar. Ondan sonra işte maalesef sorun teşkil etmeye başladı. Sistem error vermeye başladı. Diğer bir nokta. Şimdi üstad dedik ya fünunu cedide ve ulumu dini mecve ders edecekti. Bir de bir şey daha yapıyor. Öğretim üyelerini de diyor birleştireceğiz biz. Yani ne demek bu? Öğretim üyeleri kimler? İşte ulumu diniyede müderrisler, hocalar. Fünunu cedide'de işte öğretmenler, dekanlar, şimdiki profesörler. Biz diyor bunları da diyor birleştireceğiz. Bunlar da aynı çatı altında olacaklar. Oo, bu çok tehlikeli bir şey. Ateş barut. Neden diyor böyle istiyorsun sen bunu? Darül muallimi. Muvakkaten şu Darül Fünun dairesinde merkez kılmak mezzetmektir. Ta ki bakın intizam ve tefeyyüz ondan buna geçsin. Fazilet ve diyanet bundan ona geçsin. Tebeddül ile her biri ötekine bir kanat verip zülcenaheyn olsun. Değil mi? Adam konuşuyor ya. He? Üzüm üzüm baka baka nurlanacak. Kararmayacak. Normalde bazı ikisinde de kararlılık var. Ya yani ikisinde de kara bölgeler var. Şimdi ulumu diniye okuyan adam fünunu cedideye karşı yabani kalmış. Fünunu cedideye okuyan adam da ulumu diniye karşı ondan sonra yabani kalmış. Şimdi her ikisinde kararan noktalar var. Her ikisinde ama güzel noktalar da var. Şimdi fünunu cedideye okuyan adamda ne var? Bak ne dedi? İntizam ve tefeyyüz. Adam sistemi okuyor. Kainattaki sistemi okuyor, intizamı biliyor. Bundan gelen bir feyiz var. Diğer tarafta da ulumu dini okuyan da ne var? Fazilet ve diyanet var. Şimdi bir tanesinde diyanet eksik, bir tanesinde fen eksik. Şimdi biz bu iki şeyi sınıfı alacağız, birleştireceğiz, derc edeceğiz, mez edeceğiz ve böylece bundan ona diyanet, ondan buna intizam geçecek. İkisi de zülcenayin olacak. İki kanatta olacak.
Eğitimciler de bir okul okutmuş oluyor aslında.
Tabii yani eğitimciler aslında eksik noktaların birbirine itmam, tamamlama noktasında güzel bir şey oluyor.
Böyle eğitimcilere de ihtiyaç olacak.
Tabii. Böyle olunca şey olacak. Otomatik olarak her iki hem öğretmen kendi eksini kapatınca ne olacak? Bu sefer talebelerini de bu noktada değerlendirecek ve eğitmeye başlayacak. Çünkü kendi tamamladı eksiğini. Şimdi bakın ilahiyatlar ne yapılıyor? İlahiyat sektöründe ben çok tanıdığım olduğu için bir de o mecraya biraz merakım da vardır benim. Mesela ilahiyat içerisinde ilmi, kelam ilmi olan okuyanlar var. Mesela tefsir ilmi okuyanlar var. Tefsircilerin bir kısmı çok mübarek. Gerçekten de ondan sonra harbiden mübarek adamlar var böyle. Hani geleneğe bağlı el-i sünnet ve cemaat itikadında. Kelamcılarda da böyle harbiden böyle uç herifler var yani. Bakıyorsun o ona düşman, o ona düşman. O giriyor sınıfa anlatıyor bunların hepsi diyor palavradır diyor. O çıkıyor bunların hepsi zındıktır diyor, tamam mı? Sallayana. Şimdi böyle bir eğitim sisteminde sen nasıl bir talebe yetiştireceksin? Bu sefer ne oluyor? Ayrışmaya başlıyor.
Sempatizan yetiştiriyor.
Evet, sempatizan yetişmeye başlıyor bu sefer de. O zaman da işte maalesef ilerleyen zamanlarda daha da böyle ciddi itikadi de problemler çıkmaya başlıyor. Şimdi geldik gelirlere. Çok güzel anlattın ya. Öyle bir sistem kurdun ki gerçekten harika. De.
Mevzuya gelelim.
Evet, en önemli nokta. Demiş ki bakın soruyorlar diyor ki varidatı nedir? Yani sen bu tezgahı nasıl döndüreceksin Hasanca? Nereden geliyor? Değil mi? Sorarsın. Varidatı nedir? Bakın cevap bir. Hamiyet ve gayret. Bak en önemli nokta burası. Üstad varidat noktasında şeyi söylemiyor. Bak parayı söylemiyor. Önce para demiyor. Dikkat edin buraya. Önce hamiyet ve gayretle söylüyor. Manevi ücret. En önemlisi burası abi de. Bakın işin gerçekten de para kısmı çok kolay. Hele bizim milletimizde para kısmı en kolay. Şimdi bakın varidat noktasında hamiyet ve gayretle önceye nazara verdi. Yani bize böyle yerlerin oluşmasında en önemli ihtiyaç biz genelde para. Hatta bakın bununla ilgili şöyle meşhur bir hatıra var aleminde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhalde 3 tane sahabesine soruyor. Alem-i İslam'a hizmet için ne istersiniz diye mesela. Bir tanesi diyor ki işte diyor ya Resulallah ben diyor çok zengin olmayı isterim diyor. Böyle çok zengin olup bütün paramı, mülkümü Allah yolunda harcamayı isterim diyor. Böyle tipler çoktur. Allah razı olsun. Ondan sonra böyle vermek için uğraşırım. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem maşallah diyor. Diğerine soruyor. Diğeri diyor ki işte ben diyor ondan sonra çok malım mülküm olsun. Arsalarım, şeylerim, atlarım olsun işte. Böyle bir imale cevap veriyor. Onları vermek isterim diyor. Hazreti Ömer'e sıra geliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh duruyor. Diyor ki ya Resulallah adam isterim diyor. Burası da. Adam isterim diyor. Yani alemi, İslam'a hizmet edecek adam isterim. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunun sıkıntısı çok yaşıyor halifelik döneminde. Mesela Hazreti Ömer zamanında fetihlerin en çok olmuş olduğu dönem. Yahu fethediliyor, gönderecek adam yok. Bir de Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle bir uygulaması var. Ashab-ı kiramı dışarı çıkartmıyor Medine'den. Mesela atıyorum şu sahabe siz çıkamazsınız diyor. Burada oturacaksınız diyor. Çünkü herhangi bir sıkıntı olduğunda hemen istişare halkasında onlardan onay alıyor. Ve hatta işte onlara danışıyor. Onlar dinin hani bir nebze kaynağı olarak. Ve şimdi tabii Diyanet'in yetiştiği adamlar fazla yok. Onu gönder, bunu gönder. Hatta bir yerden geliyorlar diyor ki bize adam ver. Hazreti Ömer bakıyor ya yok ki diyor sonra çocuğunun birisini görüyor. Çocuk da 12-13 yaşında mı ne? Alın diyor bunu götürün. Ha aynen böyle bir şey. Alın diyor bunu götürün. O gözlüdükleri kişi orayı Allah'ın izniyle Müslüman yapıyor ama. Yani inkişafı vesile oluyor. Acip bir şey. Şimdi biz genelde bu adam kısmını pek fazla şey yapmayız. Biz daha çok bu. Biz de zengin. Tabii bunu biz de bizim de işimize geliyor çünkü. Saltanat yıkılmaz. Adam yetiştirince saltanat yıkılır. Mesela siz hepiniz ciddi okursunuz. Yani bir gün burada problem çıkar. Bu hafta ben yapamam dersi. Haftaya sen yap, ben yapayım. Sen daha iyi anlatıyorsun. O yüzden mesela haso adam uyanıksa ne yapar? Sistemi muhafaza adına adamdan ziyade para toplamaya çalışır. Çünkü para toplarsam iş yapacak adam da bulurum. Çok da beni rahatsız edecek birileri de olmaz. Ama bu olmaması lazım. İşte o yüzden nedir? Öncelikle hamiyet ve gayrettir. Böyle manevi yerlerin, ya keşke şunu soracak. Acaba buraya kaç kişi himmet ediyor derken himmetten kastımız para olmasa. Hatta ve hatta keşke şunu yapabilsek biz cemaatler olarak para veren adamın eğer himmeti yoksa parasını almasak. Lazım değil. Lazım değil bize diyebilmek. Mesela ben almıyorum. İban attırıyorum. Yok ciddi almamak lazım. Elhamdülillah almamaya da çalışıyorum. Çoşku öyle çok geri çevirmiştiğimiz de vardır. Düsturlardan aldığımız ders bu. Benim şahsi şeyin uygulamam değil yani. Ey sen gelecek para. Geç kardeş sen ondan sonra yine kitap okuyorsun, ne sohbetlere geliyorsun, ne bir cemaatle bağın var. Senin paran bize lazım değil. Önce hamiyet ve gayrettir. Ondan sonra peki, sonra diyor bak diyor ki cevap tatminkar cevap olmadı. Dedi ki bak varidat nedir? Cevap hamiyet ve gayret. Sonra ya bunu geç. Sonra şu medrese diyor çekirdek gibi bir kuvve bir secere-i tuğbayı tazammı eyliyor. Eğer hamiyetle ve gayretle yeşillense tabiatıyla maddi hayatını cezbele sizin kuru kesenizden istina edecektir diyor. Merak etmeyin. Yani ben size Hasancasını anlatayım bunu. Ya bu diyor bu sistem oturacak ya. Hiç merak etmeyin. Bu sistem oturunca kendi kendini amorti edecek. Sizin o kuru kesenize bakmayacak diyor. Rahat olun. Ve ben bugün her zaman da söylüyorum. Bakın bugün en önemli ihtiyaç eğitim sektörüdür. Yani para kazanmak isteyen de eğitim sektöründen para kazanabilir. Hele ki böyle dindar bir sistem kurabilse çok rahat para kazanabilir. Çünkü yok. Maalesef yok. Peki sonra ne cihetle? Çok cihetle bak. Birincisi bir gelir anlatacak şimdi. Evkaf. Evkaf vakıf. Hakkıyla intizama girse şu havuza tevhidi medaris tarikıyla bir mühim çeşmeye akıtacaktır diyor. Yani Biz diyor vakıfları intizam içerisine alsak, bütün vakıfları bir araya toplasak, buranın diyor, buradan gelecek olan gelirler dağıtılsa çok rahat bir şekilde diyor biz bunu karşılarız. Mesela bugün vakıf geçmişte Osmanlı'nın belki en önemli kurmadan sistemden bir tanesi vakıf sistemidir. Şu anda bakın vakıf yerleri maalesef birçok yer olmadık insanların eline dolaşıyor. Yani sen onları alsan, birleştirsen, nizam altına soksan, oradan gelen gelirler toplansa ve pay edilse kaç tane medrese düzeyler kurarsın yani. Ama ne yapıyor? Vermişler Hüseyin'e 49 yılına kiraya. Hüseyin de vermiş Dursun'a, tamam mı, 10 yıllık kiraya. 49 yıllık kira bedeli olarak çok cüzi bir rakam ediyor vakıf çünkü. Veriyor oraya. Vakıf da alıyor parasını. Hüseyin alıyor, diyor ki gel diyor sana burayı da kelepele vereceğim. Alıyor, şu kadar parayı veriyor. Kazanan kim? Hüseyin. Kaybeden kim? Vakıf. Şu bizim tarihi Yarımada'da bir dünya yer var böyle. Ve Osmanlı'dan kalma dine hizmet eden yerlerin şu anda bir kısmı maalesef nargile kafa olarak kullanılıyor. Evet. Çok var. Oralara girseniz kaynıyor oraları yani. Maalesef. Peki diğer kaynak? Zekat. Bak, değil mi? Zira biz hem Hanefi hem Şafii'yiz. Bir zamandan sonra o Medeset-ü Zehra İslamiyet'e ve insaniyete göstereceği hizmetle şüphesiz bir kısım zekatı bir istihkak kendine münhasır edecektir. Bağsuz zekatın zekatı da kafidir. Zekat talebeye zekat vermek çok eftaldir. Talebeye zekat vermek lazım. Talebeye vermek lazım zekatı. Önce çünkü talebe okursa bakın adam yetiştirecek. Toplum şekillenmeye başlayacak. Yalnızca sırf diyor zekatını verseler diyor insanlar. Yani Hanefiler ve Şafiler, Müslümanlar dolayısıyla. Yani çok iki tane mezhep yaygın olan. Dolayısıyla sen söyle buranın diyor geliri çok rahat karşılanır. Zaten bu Medeset-ü Zehra'dan çıkan talebeler alemi İslam'a ve vatana öyle hizmet edecekler ki insanlar bunu vermek için yarışacaklar yani. Çünkü görecek, meyvesini görecek yani. Diğer bir nokta, şu medrese neşredeceği semeratla tamim edeceği ziya ile İslamiyet'e edeceği hizmetle ukul yanında en âli bir mektep olduğu gibi akıl noktasında, yani fünun-u cedide noktasında acayip bir ders ve ilim vereceğinden dolayı ukul, yani akıllı insanlar, hani böyle sırf fünun-u cedide fen okuyan, fünun-u cedide okuyan insanların yanında en âli bir mektep olacağı gibi, atıyorum Boğaziçi gibi, ODTÜ gibi, böyle o seviyede bir eğitim sisteminde olan bir okul olacağı gibi kulüp yanında, yani maneviyat noktasında maneviyat merkezli giden, ulum-u diniye ile merkezli giden insanların yanında da en ekmel bir medrese, vicdanlar nazarında en mukaddes bir zaviyi temsil edecektir. Nasıl medrese, öyle de mektep, öyle tekke olduğundan İslamiyet'in ianat-ı milliyesi olan nuzur ve sadakat kısmen ona teveccüh edecek. Yani böyle bir eğitim verilden dolayı insanlar sadaka vermeyi sevmiyorlar mı? Yardım etmeyi sevmiyorlar mı? Dolayısıyla hem böyle bir mektep, hem böyle bir ondan sonra medrese, hem böyle bir tekke hükmündeki bu medreseye insanlar mutlaka yardım edecekler ve dolayısıyla böyle bir para sıkıntısı yaşamayacağız biz diyor. Diğer bir para kaynağı, yani varidat kaynağı nedir? Devlet yardımı. Tabi devlete yardım etmek zorunda kardeşim. Bugün eğitime yardım etmiyor devlet. Siz ne zannediyorsunuz bu büyük büyük şirketlerin açmış olduğu üniversiteler babasının hayrına mı açıyor bunları? Bir, para alıyor. İki, kaliteli öğrencileri kendi sistemine devşiriyor. Kendi şirketlerine devşiriyor. Üç, eğitime katkı verdiğinden dolayı ne oluyor? Vergiden düşüyor. Adam yani demiş devlet sen bunu yap, ben sana destek vereceğim. Millet diyor ağaç katlamı. Gitsinler ondan sonra Sarıyer'in üstü, Garipşehir'in oradaki Koç Üniversitesi'nin biçmiş olduğu araziye, arsaya baksınlar da gözleri ağaç katlamı görsün yani neyin ne olduğunu. Görün adama vermişler en tepede bir yer. Tamam mı? Git de gel. Nasıl bak? Devlet yardım ediyor. Niye? Diyor ki Koç Üniversitesi diyor eğitime katkı veriyor bak. Bugün devlet yardımı eğitimde veriliyor. Peki ya medreseye devlet yardımı olur mu? Bak şimdi. Mezkür tebadül. Biz ne yaptık? Fünun-u Cedide Ulum-u Dini'yi mezzettik değil mi? Ne yaptık? Medrese eğitimi veren müderrisleri, hocaları bu şeyi aldık mı? Kurumu aldık mı? Aldık. Fünun-u Cedid'i yani fen ilimlerini veren öğretmenleri, dekanları, profesörleri buraya aldık mı? Aldık değil mi? Topladık biz bunları. Böyle bir Darül Muallim kurduk değil mi? Bunlara intihar ettirdik. Sonra zaten devlet bu yardımı yapıyordu. Biz de bu yardımdan artık hak kazandık ve o yardımdan muvakkaten ve ariyeten yani ödünç olarak eğer mümkün ise verilse, devlet bu yardımı yapsa, bir zaman sonra bu Medeset-ü Zehra istina edecek ve o ağrıyı kabul etmeyecek. Yani sen daha bana yardım etmeye gerek yok. Ben kendi ayaklarımın üstünde basıyorum diyecek yani devlete. Para kazanmaya başlayacak yani. Şimdi neden ondan sonra bu kadar önem veriyorsun? Ya bu Medeset-ü Zehra'nın semeraltı ne olacak ki ya? Üstad 50 seneden beri, 55 seneden beri bas bas bağırıyor. Bunu yapalım, bunu yapalım, bunu yapalım. Mutlaka kuralım, mutlaka kuralım. Bakın 3 tane meyve sayıyor. Diyor ki, bunun diyor semeraltı nedir ki 10 belki 55 seneden beri bağırıyorsun? Cevap, Kürt ve Türk ulemasının istikbalini temin. 1. Ve meşrutiyetin ve hürriyetin measini göstermek. 2. Ve ondan istifade etmektir. Şimdi Kürt ve Türk ulemasının istikbalini temin edeceğiz. Yani insanlar ilim öğretirken geleceği düşünmekten, ilmi öğretmekten vazgeçmeyecek. 2. Maarif-i Fünun-u Cedid'i Kürdistan'a medeseyle sokacağız. Yani siz bu Kürt halkına bu kafayla fen ilimlerini getiremezsiniz kardeşim. Bunlar reddedecek bunu. Yeni eğitim sistemini getiremezsiniz kardeşim. Reddedecekler bunu. Ne yapacağız? Bu medreseyle biz alacağız. Bu eğitim sistemini ondan sonra getireceğiz. Medrese içinde bunları vereceğiz. Üçüncü olarak da o zaman insanlar meşrutiyetin ve hürriyetin hakikatini bilmediği için karşı çıkıyorlardı. Meşrutiyete karşıydı Doğu halkı. İlk derse anlattık neden olduğunu. Ha, ama ne oldu bak mehasinini ve hakikatini göstereceğiz. İnsanlar böyle yeniliklere karşı gabi kalmayacak. İzah et diyor biraz daha. Sizin gibi meraklı ondan sonra. Biraz daha izah etsen diyor. Bak şimdi neden böyle bir şey için uğraşıyorum? Medaresin tevhid ve ıslahı. 1. Medreseler ıslah edilecek. Çünkü abiler bakın Osmanlı'nın son döneminde medreseler bitmiş. Bitmiş yani. Naehillere vazife verilmiş. İlim kalkmış. Ezbere dayalı ilim. Mütehane müzakere kalkmış. Üstad bas bas diyor. Diyor ki medreseler diyor hayatlanması lazım. Eski Said eserlerini okuyun. Asar-ı Bediye gibi eserler toplamasında görürsünüz bunu. Çok var öyle. Baktım ki diyor medreseler talebesinde ilme karşı bir şevksizlik var diyor. Nedenini araştırdım. Anladım manayı söylüyorum. Orada diyor talebeler arasında ilmin böyle mütehane müzakere şeyinin kalktığını gördüm diyor ben. O yüzden diyor medreseleri tevhidle ıslah edeceğiz. Sonra İslamiyet'i onu paslandıran hikayat ve İsrailiyat ve taassubat-ı bariden kurtaracağız. Bu çok önemli. İslamiyet'i ne paslandırmış? Hikayat. Sonra İsrailiyat. Sonra taassubat-ı baride. Yani o körü körüne bağlılık. Urfa'ya gittik. Balıklı Gölü'nün kenarında dolaşıyoruz böyle. Turistik gezi yani. İnanç turizmi diyorlar ya ondan sonra. Kafileler geliyor böyle grup grup. Tabii geçerken benim kulağım da bir yandan da orada. O da böyle işte oranın halkından insanlar var. Onlar da işte anlatalım size buranın hikayesini falan diye meşhur. Ona geliyor anlatıyorlar. 3-5 para sıkıyorlar ona. Şimdi soruyor. Diyor ki ya diyor bu su mu? Ateş burada su mu olmuş diyor Mesut abi. Tamam. Bu diyor su ateş miymiş sonra su mu olmuş diyor. Sonra diyor ki bu balıklar odun muydu sonra balık mı oldu diyor. Bunu hep bunu soruyorlar işte. Mancınık buradan mı atılmış? Ya kimse sormuyor. Ya İbrahim Aleyhisselam niye atılmış ateşe? Ya bu adam bu zat Aleyhisselam niye ondan sonra ne dava etmiş ya? Ya tevhid davası yok. Tevhid hakikati yok. Varsa yoksa menkıbe. Varsa yoksa hikaye. Gidiyoruz Eyüp Aleyhisselam'ın kabri şey makamına. Çocuk yanışıyor. Hatta paylaştım ondan sonra. Görmüşsünüz belki şeyde teneffüs şey, sayfamda durumda. Ağabey diyor. Sana diyor Elyasa peygamberin hikayesini anlatayım mı diyor. Anlatma kardeşlerim anlatma. Yıllardan beri anlatıyorlar bize bu hikayeleri zaten. Kur'an'ın tabiriyle Esatürül Evvelin olarak anlatıyorlar. Ne demek Esatürül Evvelin? Ayet-i Kerime'nin ifadesi. Esatürül Evvelin. Yani geçmişte yaşanmış. Bir hadise, bir hikaye olarak anlatıyorlar. Sen anlat bana Hazreti Elyasa'daki beni, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'daki beni, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'daki beni anlat, dinleyeyim. Hazreti Yunus Aleyhisselam'daki beni anlat, dinleyeyim. Bu hadiseler, bu hikayeler yaşanmamış mı? Bak yaşanmıştır, doğrudur. Kur'an'da geçti şimdi, hatta inkar edemeyiz. Ama velakin Kur'an-ı Kerim bana bunu hikaye olsun diye anlatmıyor. Ama maalesef bugün din hep bu hikayeler üzerine anlatılıyor. Varsa yoksa menkıbe, varsa yoksa hikaye. Biz bunu söyleyince bir sen biliyorsun değil mi? Ben bilmiyorum vallahi ama bu işte sistem bu. Bu kardeşim. Gidin ondan sonra Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın makamına görün. Yani İslamiyet'te uzaktan yakından olmayan uygulamalar yapılıyor. İp bağlayanı mı görürsün, çaput atanı mı görürsün, para atanı mı görürsün? Git ondan sonra Makedonya'da kiliseler var. Kiliselerin o böyle özellikle şeylerde neresiydi orası ya? Bizim gittiğimiz yer meşhur. Svetenom diye bir yer var böyle. O çok eski bir kilise. Böyle o ormanın içerisinde gerçekten böyle hoş bir manzarası var. Onun böyle ücra yerleri var. Oraya para atıyor Hristiyanlar. Git ondan sonra makamı Eyüp Aleyhisselam'ın oraya. At bak oraya. Rahime Hatun'un, Hazreti Eyüp Peygamber'in hanımının kabristanı var. Oraya atmışlar bozukları. Orada bir tane adam duruyor bekçi kenarda duruyor. Akşama kadar duruyor. Sonra giriyor içeri. Hop arpa zinciri topluyor. Gidiyor. Atarlar. Yuşa Hazretleri'nin orada var. Set vardır. Esten dönüyorlardı. Haç gibi. Bak bunların hepsi İslamiyet'te sonradan gelmiş. Hurafe. Çok büyük bir günah. Hatta küfe kadar sokar adamı. Ve şu anda din böyle anlatılıyor kardeşim.
Belki bu seviyede kalalım mı?
Hayır, onu diyenler vardır da adam zaten bakmış ona, bunlar uğraşmaya gelmez, bunlar seviye atlamaya falan da ihtiyaçları da yok diyor adam ya. Bırak diyor, zaten sistem bunu çıkartıyor. Sen bugün medreseye gittin de sana anlatacak işte Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasını, yaraları vardı, kurtları vardı, taşa dayanmış, gittik sabır taşı var, sabır taşı çatlamış diyor, buraya dayanmış diyor, taş çatlamış, bakıyorsun taş çatlak, doğru, elhamdülillah. Ama neye sabretmiş, nasıl sabretmiş, sabrın metodu nedir, ben nasıl sabredeceğim, bu anlatılmaz. Varsa yoksa Eyüp Aleyhisselam'ın sabır kahramanı olduğu. Ama ben nasıl sabır kahramanı olacağım bilmiyoruz. Ben peygamber olamayacağıma göre. Bana metot vermen lazım. Cihet-i Neş için kapı açmak. Yani meşrutiyet ilan edilmişti. Bunun hakikatini anlatmak için insanlara bir kapı açacağız biz diyor. Hızlı geçiyorum. Dördüncüsü, Maarif-i Cedide'yi medarese sokmak için bir tarik ve ehli medresenin nefret etmeyeceği saf bir menba-i fünun açmak. Fena bir tefehüm, meşhum bir tevehüm şimdiye kadar set çekmiştir. Şimdi ehli medrese bu fenli ilimlere karşı çok uzak durmuş. Çünkü dinsiz yetiştiriyorlar diyor adam haklı kendi dünyasında. Ve böyle uzak bakıyor. Biz diyor bu sistem mi diyor bunlara diyor alışılagelmiş bir şekilde bu medrese eğitimine içerisinde fünun-u cedideyi sokacağız diyor. Ve beşincisi 100 defa söylemişim yine söyleyeceğim. Anlayana kadar diyor yani. Ehli medrese, ehli mektep, ehli tekke. Bunlar diyor musallaha edecek. Barışacaklar. Bakın bu üç grup çok kapışıyor. Yani alem-i İslam içinde bunun kapışmalarını çok görürsünüz. Ehli medrese dediğimiz medrese eğitimi verilen yerler. Ehli mektep de fünun-u cedide okuyanlar. Ehli tekke de bu ikisinden uzak durup böyle tarikatla daha çok giden grup. Şimdi ehli tekke, ehli medreseyi enaniyetle suçlar. Ehli tekke fünun-u cedide okuyanları dinsizlikle suçlar. Fünun-u cedide okuyan ehli mektep medrese eğitimini softalıkla suçlar. Tekkedekileri zaten cahillikle suçlar. Tamam mı? Böyle acayip bir kargaşa var yani bunların arasında. Ya en azından bunu Yunus Emre'nin dizisinde görürsünüz. Yani kadı olmuştur adam. Ehli tekkenin yanına gider. Yani siz ne okuyorsunuz böyle zikirler falan filan. Bırakın bu işleri. Yani eğitim almanız lazım sizin kardeşim. İlim öğrenmeniz lazım der. Mesela onun bir üstü de işte ehli mekteptir. Hiçbir şekilde maneviyatı yoktur. Siz ham softa yobazsınız. Hiçbir şey olmaz zaten. Hep sizin yüzünden biz geri kaldık. İşte Allah Allah diye diye geri kaldık. Batılaşmak lazım diyerekten sallayan bir güruh vardır. O da ayrı bir güruhtur. Şimdi bunları biz barıştırmamız lazım. Neden bunlar peki ondan sonra kavgalılar? Yani bir şeyin kavga sebebini bulursanız barıştırmak kolaydır. Yani bir sebebini bulun. Ne sen dargınsın kardeşim? Bu bana böyle dedi. O bana böyle dedi. Sonra gidersin. Bak sana böyle demiş. Böyle demek istemiş. Böyle demek istemiş. Aha doğru lan biz boşu boşuna kavgalım. Hadi gel barışalım dersiniz. Barışırız. Hatayı bulman lazım. Önce çözüm için. Önce bir yarayı bulman lazım. Şimdi temayül ve tebedül efkarıyla lakal maksatta itaat etsinler. Yani öncelikle bir maksat birliği yapalım. Ya biz niye kavga ediyoruz da nerede ortak noktamız var? Yani ehli mektep, ehli medrese, ehli tekkenin ortak amacı nedir? Ortak amaç belirleyelim. Ortak amaçla birleşelim, ona göre gidelim. Ama diyor bak, teessüf ile görüyorum ki onların diyor tebeyyün efkarı iddiadı tefrik ettiği gibi tehalüfü meşaribi de terakkiyi tefkif etmiştir. Onların diyor fikir ayrılıkları kavgaşaya sebebiyet vermiştir. Ve dolayısıyla bunların meşrepleri de farklı olunca bu ittifak da artık olamaz hale gelip artık orada sistem adeta çökmüş ve kalmıştır. Tevakkuf odur, vakıf olmuş yani, durmuş artık. Zira diyor her biri mesleğine taassup, başkasının mesleğine satiyeti itibariyle tefrit ve ifrat ederek biri diğerini tadil, öteki de berekini teşhir ediyor. Yani birbirlerinin mesleklerini tam olarak bilmediğinden dolayı ehli mektep, ehli medrese ve ehli tekkeye softa diyor, yobaz diyor, işte ondan sonra geri kalmış diyor. Ehli tekke, ehli medreseye diyor ki dinsiz, bunların diyor hiçbir şeyin hakkı hakikati yok diyor. Kargaşa olmuş diyor. Biz bu sistemde bunu ondan sonra şey yapacağız. Ve elhasıl bitti son yer. İslamiyet diyor, bakın çok acayip bir şey anlatacak. Şimdi herkesi mecbur ediyor, topluyor şimdi. İslamiyet diyor hariçte temessül etse. Yani İslamiyet'i şöyle harici çıkarsak, bir bina gibi yapsak, bir kasır gibi yapsak. Bir menzili mektep olur. Bir hücresi medrese olur. Bir köşesi zaviye, yani tekke olur. Salonu da, şimdi nasıl ki sarayın bir salonu var. Salonu da mecmuayr kül olur. Yani hepsinin birbirinin toplanmış olduğu yerde. Dolayısıyla aslında mektepte, medresede, tekkede İslamiyet'in malıdır. İslamiyet'i anlatır aslında. Bunlar diyor ortak bir sonu toplanması lazım. Bunu toplarsak diyor insanlık diyor terakki edecektir. Ve bunun için biri diğerinin noksanını tekmil için bir meclis-i şura olarak bir kasr-ı meşid-i nurani timsalinde arz-ı didar edecektir. Ve bu sağlandığında işte en basit ecdat bunu bir parça sağlamış ve 500 yıl 3 kıtaya hakim olmuş değil mi? Bak en basit bir manada. Sonra hakkını verememiş tam olarak, sonra gene geri kalmaya başlamış. Bu sefer Avrupa ileri geçmiş. Ayine kendince güneşi temsil ettiği gibi şu Medrese-tü Zehra dahi o kasr-ı ilahiyi haricen temsil edecek. İşte biz diyor böyle bir kasır oluşturmak için uğraşıyoruz. Peki üstad neden bunu başaramamış? Birçok sebebi var, hikmeti var ama Medrese-tü Zehra muvaffak olamamış mı? Farklı şekilde muvaffak olmuş. Bakın bugün nur talebelerinin ekserisi okumuş insanlardır. En azından üniversite ve lise seviyesinde okumuş insanlardır. Dolayısıyla Üstad'ın Medrese-tü Zehra projesi şey olaraktan, yani böyle resmi olaraktan vücuda çıkmamışsa da aslında gayri resmi olarak vücuda çıkıyor. İşte üniversite okuyan insanlar ne yapıyorlar? Fünun-u Cedide'yi üniversitede alıyorlar. Sonra deniyorlar Ulum-u Diniye'yi de Hakaik-i İslamiye ve Kur'an'a noktasında Kur'an'ın tefsirini lisanlardan alıyorlar. Ve mezzediyorlar. Mezzediyorlar. Ve ne oluyor? Zülcenahin talebeler çıkmaya başlıyor. İşte Risale-i Nur talebesi böyle olması lazım. Risale-i Nur talebesi, Kur'an talebesi hayattan kopuk bir talebe olamaz. Hayattan kopuk bir talebelik değildir. Evet, bazıları hususi meşrep noktasında bütün vakıf olarak kalan abilerimiz var. Ama onlar hususidir. Umumi cadde değildir. Esas nedir? Sahabe mesleği hayat içerisinde dini yaşamaktır. O yüzden Zübeyir abi diyor her bir nur talebesi sınıfının birincisi olacaktır diyor, olması lazım. Biz işte Üstad'ın Medrese-tü Zehra projesinin gayri resmi olarak hayata geçiren, ondan sonra hayatın geniş dairesinin sahipleri hükmünde talebeleriyiz veya da talebeler olmalısınız. O yüzden ben hep bunu teşvik etmeye çalışıyorum. Okuyan bütün kardeşim okulunu oku. Aman sakın bu okumanı bırakma ama sakın bu ilimleri bırakma. Eğer bunu bıraktığında, ona ağırlık verdiğinde bu sefer maalesef kaymaya başlıyorsun. Ama buna ağırlık verdiğinde, ilim öğrenmeyi bıraktığında da bu sefer kaymaya başlıyorsun. Taassup ortaya çıkıyor. Ama ikisini mezzettiğinde Allah'ın izniyle istikametli bir talebe olmuş oluyoruz. Cenab-ı Hak buna muvaffak eylesin. Bizi muvaffak edemediyse de evlatlarımızı muvaffak eylesin. Üstad diyor ki Medrese-tü Zehra'nın diyor inşallah ilerleyen zamanlara şeyi çıkacaktır. Yine vücuda çıkacaktır diyor. Cenab-ı Hak inşallah böyle bir medreselerin de çıkmasını Alem-i İslam'a nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha.